Ayrım 15. Vukuat var. Orhan Kemal. Sayfa 170. Cemşir. Ah Reşit, ah dedi, şu iş bir olsa. Ah ah. O zaman? O zaman bırak. Ne düşünüyorum biliyor musun? Ne düşünüyorsun? Kızı diyorum, yeğenine nikahladıktan sonra. Otomobili diyorum, bir devrilmeli. Hı? Reşit heyecanlandı. O zaman tadından yenmez. Olmadı mı beynine bir kurşun değiyorsun. Tamam. Allah bu, kim bilir. Son yaşımızda belki de. Doğru. Sürdüğü dem devran da yeter. Biraz da biz gönenek. Gönenek ki gönenek. Seni yanımdan tövbe ayırmam. Dükkanın canı cehenneme. Reşit dükkanına şöyle bir baktı. Canı cehenneme ki canı cehenneme. Giritli'nin dükkanının da canı cehenneme değil mi o zaman? Tabii ya. Giritli'nin pis kebabına kim tenezzül eder? Arada basar İstanbul'a gideriz. Bak hele bak. İstanbul'a yanlarız. Reşit ciddilikle. Yanlamak olmaz dedi. Toprak işleri burada ellerin eline bırakılamaz. Yıldan yıla işlerin tepsi olduğu kış aylarında. Cemşir sayıklar gibi. Parmaklarımızda yüzükler, boynumuzda medeniyet yularları, altın köstekli saatler. İstanbul'a neyle gideriz? Bil bakalım. Reşit trenle dedi. Trenin ağzına tüküreyim bre herif. Neyle ya? Uçakla. Reşit bunu akıl edememişti. Esat'tan da ya. Gözüne aynanın önünde duran kolonya şişesinin etiketindeki yarı çıplak kız resmi ilişti. Uçakta öyle bir kızla yan yanaydılar. Gözlerini yumdu. Benzin kokulu, hafif bir vınıltıyla uçuyorlardı. Kolunu kızın beline dolamıştı. Yanak yanağa giderken bir de bakıyorlardı ki altlarında İstanbul şehri. Cemşir'in öksürüğü hayallerini dağıttı. Şerit kopmuştu. Koptuğu yerden sürdürmek istedi, olmadı. Canı bayağı sıkılmıştı. Öksürmenin sırası mıydı? Hiç belli etmeden döndü. İnsanın aklına neler getiriyor kör şeytan dedi. Tövbe estağfurullah. Cemşir güldü. Neler geliyor? Neler gelmiyor ki? Para gibisi var mı? Adam paralı olunca tek mil gençleşir be. Cemşir içini çekti. Ne diyorsun Reşit, ne diyorsun? Gençleşince adam yeniden evlenir. Cemşir bir kahkaha attı. Bir sefer mi? Kaç sefer ya? 2, 3, 5, 10. Evlenmenin sözü mü olur? Para bu. Anayı kızdan ayıran. Onu bunu ne edeceksin? Biz bir gün şu Ramazan Efendi'yi çağıralım bize. Ne diyorsun? Omuz sikti. Ne diyeceğim? Tam da münasip. Lakin kıza mukayyet ol sen. Kuşkuyla. Niye? Niyesi var mı? Fellah oğluna kaçar maçar da. Cemşir yeniden pis bir sıkıntı sarmıştı. Kızı fabrikadan alıp eve kapamıştı ama belli olmazdı gene de. Aklına uyar kaçıverirdi oğlanı. Gerçi Hamza oğlanı fabrikada sıkı bir göz hapsine almıştı. Anlattığına göre de Hamza'dan ödü kopuyordu ya, gene de belli olmazdı. Çünkü kız kız değil, bir Allah'ın belası. Yedi denizin dışarı attığıydı. Böyle gözleri kara kızdan her şey umulurdu. Değil miydi ki babasının suratına karşı çemkirmiş, kıyametleri koparmıştı. Elinden her şey gelirdi onun. Kalktı, Reşit de saygıyla kalktı. Nereye kurban? Eve dedi Cemşir. Ne var evde? Gidip şu asi kıza bir bakayım hele. Güllü'ye mi? Öyle ya, aklıma kurt düşürdün. Bak kurban bak, o kızdan her bir şey umulur. Gözü kara o kızın. Gene gelecek misin? Benim ikinci avradın yanına varacağım. Niye, bugün para günü mü ki? Para günü ya. Göz kırptı. Öyleyse akşama. Giritli'nin oradayız. Çıktı gitti. Berber Reşit ardından bir süre baktı. Sonra kapıdan çekildi. Ramazan Efendi eve davet ettiğinde iş vardı. Geçen günkinde gereğince davranamamıştı ama bu kez biliyordu yapacağını. Oğlana, arkadaş bu kızın sende gözü var diye fısıldayacaktı kulağına. İki kere ikinin dört ettiği gibi biliniyordu ki oğlan bunu duyunca coşacak, hele iki kadehte attı mı çalmadan oynayacaktı. Elleri arkasında aynaya dek gitti durdu, aynadaki haline göz kırptı. Kızın anasını manasını evden dehlerler, oğlan kafayı iyice buldu mu kendileri de bir bahaneyle sıvışır, kızla oğlanı baş başa bırakıp aklına iyice yatmıştı, güldü. Ramazan Efendi de gayri ne marifeti varsa göstersindi. Koca bıyık bırakmak, külot pantolon çizme giymek, bele kuşak sarmakla erkeklik olmazdı. Durakladı. İyi ama ya kız istemezse, ya gönlü fellah oğlundaysa? Mırıldandı. Fellah oğlundaysası var mı? Fellahoğlu'ndaydı gönlü tabii. Fellahoğlu'nda olunca aynanın önünden sıkıntıyla çekildi. Kendi kızı olmalıydı ki şu kız felekte. Kendi kızı olsa ne yapabileceğini düşündü. Gözlerinin önünde Güllü canlandı. İri yarı, güçlü, kuvvetli. Reşit çocuk gibi kalırdı onun yanında. Olmadı. Cemşir gibi 100 kiloluk bir babayı takmıyordu da. Aynanın altındaki masanın çekmecesini çekti. Toz aldığı bezi çıkardı. Tam silecekti, dükkanın önünde bir fayton durdu. Döndü. Çiftçibaşı Yasin Ağa arabadan iniyordu. Bezi atıp koştu. Vay ağa, buyur, yel mi attı sel mi? Yasin Ağa, ne yel attı dedi ne de sel. Seni göresim geldi, geldim. Reşit sevinçten boynuna sarılacaktı neredeyse. Vay, hoş buldun, sefalar getirdin sen. Bir iskemleyi çabucak çekti, avucunun içiyle tozunu aldı. Buyur şöyle buyur ağam. Kayfelerimizi de söyleyek de muhabbetimiz tatlı olsun. Nasıl içerdin kayfeyi? Yasin Ağa ikram edilen iskemleye ağır ağır oturmaya çalışırken, sade içerim dedi. Sade içerim ya, dur acele etme. Soluğumu toplayayım hele. Topla babam, topla emmim, topla. O da bir iskemle çekti altına. Geliş nereden? Fabrikadan bir derlik çiğit çekiyor. Tutmalar da oradan geliyorum. Hadi dedim. Bir soluk uğrayayım Reşit'in oraya. Sizde ne var ne yok bakalım. Ne olsun Yasin emmim. Yağımızla kavruluyoruz. Küncü göreni işte. Allah kuvvet versin, hep öyle. Ramazan efendi nerede, görünmez oldu şu sıra. Yasin ağa hemen karşılık vermedi. Gerçi tam zamanıydı. Ramazan üzerine imamın gördüğü düşten söz açıp buraya niçin geldiğini açıklayabilirdi ama uygun bulmadı. Bulmadı çünkü daha kahvesini bile içmemişti. Dedi, söyle bakalım kahvemizi. Reşit kahveyi söylemek için çıkınca Yasin Ağa dükkanı gözden geçirmeye başladı. Tozlu kocaman bir ayna, boyaları dökülmüş yan yana iki masa, iki eski koltuk, duvarlarda Arap harfleriyle küçük küçük levhalar. Yasin Ağa'yı bu levhalar ilgilendirmişti, üzerlerinde durdu. Okuma yazma bilmediği halde Arap harfleriyle yazılmış yazıların insanın yüzüne güldüğünü söyler, yeni harflerde bir yabancılık, bir asık yüzlülük, bir gavurluk bulur, yeni yazı nerede gözüne ilişse başını nefretle çevirirdi. Berber Reşit, Yasin Ağa'nın niçin gelmiş olabileceğini kestirdiği halde gene de aşırı bir merak içindeydi. Ya kız için gelmediyse? Öyle ya, kız için gelmeyebilirdi. Ama gene de kız için geldiğine inanmak istiyor, bunun böyle olmasını diliyordu içten içe. Sonra kız için gelmiş olabileceğini güçlendiren neden vardı ortada. Bu neden de Yasin Ağa'nın dükkana öyle sık sık uğramamasıydı. Hele kütlü denilen tohumlu pamuğun fabrikalarda tohumundan ayrılma işinin yapıldığı sıralar telaşla gelir, her gelişinde de ya Cemşir'i sorardı ya da ırgatbaşı Memo'yu. Bunun dışında oturup kahve içtiğini pek hatırlamıyordu. Yasin Ağa kahvesini içene dek tepeden dereden konuştular. Söz bir ara Amerika'dan gelecek tarım araçlarına döküldü. Yasin Ağa'nın yeniden dertleri depreşmiş, Reşit'in dükkanına niçin geldiğini unutmuştu. Şu Muzaffer Bey babasının oğlu değildi vesselam. Rahmetli babasının kesip attığı tırnağa kurban olsundu birçok meselede. Babası, hele dedesi önemli bir iş görmeden önce Yasin Ağa'yı çağırır fikrini alırlardı. Onun için de işleri yolunda gider, burunları kanamazdı rahmetlilerin. Muzaffer ise her işi kendi bildiğince yapmak ister, sorup danışmazdı. En yenisi şu, Amerika'dan gelecek tarım araçları. Herkes paçaları sıvayıp getirtiyor diye o da sıraya girmişti. Ne gereği vardı? Anasından makineyle mi doğmuştu? Rahmetli babasıyla dedesinin yolundan ne diye çıkıyordu? Yıllar yılı bunca ecdat gelip geçmiş, hiçbiri gavurun makinesine heves etmemişti. Gavurun makinesine heves etmeden de toprak sürülüp ekiliyor, ürün alınıyordu. Yavur sözüne böylesine tapmakta ne anlam vardı? 1927'yi ne çabuk unutmuşlardı. Ne hali varsa görsün dedi, benden söylemesi. Reşit merakla sordu. Peki Yasin Ağa, hepsi ya bu çapa makinesi neyin nesi yani? Birden tepesi attı. Bok yemekten başları ağrıyor dümbüklerin. Makine pamuğun çapasını nasıl yaparmış? Olacak iş mi? Gavurun yalanı tekmil. Akıl var, yakın var. Böyle bir kolaylık olsa gavur kendi kullanamaz da bize mi gönderir? Bize gönderip düşmanını ne demeye kuvvetlendirsin? Bir maksatı var çıfıtın. Bizim budalalar da gavurun yarım aklıyla... Çok doğru Yasin Ağa. Sen tut, elindeki silahı düşmana ver. Görülmüş şey mi? Esmer yüzü kırışıklar içindeydi, terlemişti. Sır verircesine fısıldadı. Kıyamet alametleri. Kıyamet yaklaşınca insanların basiretlerini bağlayacak Cenab-ı Allah diye ayet-i kerime var. Aklına Ramazan ve Mehdi-i Resul geldi. Yüzü birden yumuşadı, sevimli bir hal aldı. Reşit Çavuş dedi, bil bakalım ben buraya niçin geldim? Berber Reşit iskemesine yerleşti. Hoş geldin, sefalar getirdin emmi. Orası öyle, eksik olma ama. Gelişimin sebebi başka. Berber Reşit'in yüreği tatlı tatlı çarpmaya başlamıştı. Gene de belli etmemeye çalıştı. Hoş geldin, sefalar getirdin. Bizim köyün imamını biliyorsun tabii. Yüzbe yüz gelmedik ama işittim. İşitmeyen var mı onu? Haşa haşa, peygamber gibi adam. Dini bütün, ırz ehli, özü sözü doğru, dümdüz bir mübarek. Ünü tekmil memlekete yayılmış, herkesin dilinde. Sonra her gittiği yerde bir, pek pek iki haftadan ziyade kalmadığı da herkesce malum. Reşit'i gözden geçirdi, sözlerinin etkisini anlamak istiyordu. Böyle olduğu halde bizim köyde bu ikinci senesi. Reşit merakla dinliyordu ama imamdan, imamın köyde iki yıldır eleşmesinden ona neydi? Yasin Ağa üzerine basa basa, iki sene bizim köyde eleşmesinin sebebi ne ola ki diye sordu. Reşit omuz silkti. Herhalde sizin köyü yeyimli bulmuştur. Kızdı, sus, günaha girme. Öyle mübarekler için yemin yiyeceğin sözü mü olur? Onların dünyayla ne alakaları var? İçleri güçleri asi kulların hidayeti. Onlar kendilerini Cenab-ı Allah'a vakfetmiş insanlardır. O hırsla kaba hafızın düşünü anlattı. Figüre dini bütün olmamakla beraber aklına estikçe camiye gidip yalan yanlış namaz kılan, oruç tutan, bu arada rakı, şarap ve zina işlerinde de kusur etmeyen Reşit, Mehdi Resul'ün güllüyle Ramazan'ın dölünden geleceğini duyunca dünyalar onun olmuşçasına sevindi. Galiba da yaşamı boyunca ilk kez Cenab-ı Allah'ın kudretine inandı. Seviniyordu. Sevincinin heyecanı kulaklarında vınlıyor, yerinde duramıyordu. Mehdi Resul kimin dölünden gelirse gelsin, Güllü Muzaffer Bey'in yeğeniyle evlenecekti ya. Sevincini belli etmemeye çalışarak, ''Ya Rabbi'' dedi, ''Şükür, çok şükür sana. Sana inanmayan kafir. Demek böyle. Ramazan Efendi'nin tepesinde devlet kuşu dolanıyor desene.'' ''Yalnız Ramazan'ın mı? Ya? Kızın da, kızın da.'' ''Doğru, yalnız.'' Ne yalnızı? Bir mesele var. Yasin Ağa sözü heyecanla aldı. Biliyorum, Allah'ın sevmediği bir kul diyeceksin. Cenab-ı Allah'ın indinde kimin sevgili, kimin sevgisiz idiğini biz günahkarlar ne bileceğiz? Zat-ı Kibriya'nın keremine bin şükür. Berber Reşit'e göre hava hoştu. Sevgili kul, sevgisiz kul, Zat-ı Kibriya, Zat-ı Kibriya'nın keremi. Kız önünde sonunda çiftliğe gidecekti ya. Başını eğmiş sadece dinliyordu. Kaldırıp baksa kabil değil belli edebilirdi sevincini. Sevinci kızın çiftliğe gideceği, yoksa Mehdi Resul'ün Ramazan'ın dölünden geleceğine inanamıyordu. Evet, çocukluğundan beri işitmişti hacılar, hocalar ve de büyüklerinden ki ahir zamanda bir Mehdi Resul gelecekti. Gelecek, dünyayı düzene sokacak. Düzenli dünya 40 yıl barış içinde sürecek. Hatta bu süre içinde kurtlar bile kuzularla kardeş kardeş yaşayacaklardı. Buna inanıyordu da Mehdi Resul'ün Ramazan gibi bir sapı silikten, yani kişiliksiz, başıboş birinden geleceğine inanamıyordu. Yine de kendini topladı. Günaha girmişçesine tövbe etti içinden. Öyle ya, aklı neye ererdi? Belki de gelirdi, ne belli. Hem canım gelmiş gelmemiş nesine gerekti? Bütün mesele kızın çiftliğe gelin gitmesi. Yasin Ağa coşmuş, anlatıp duruyordu ya, Reşit'in anlatılanlara kulak astığı yoktu. Sabahleyin Cemşir'in öksürüğüyle bozulan hayalleri yeniden renklenmeye başlanmıştı. Kolonya şişesinin üstündeki etiketin kızıyla uçakta yan yanaydılar. Derken uçak havaalanına indi. Kızla taksiye bindiler. Sirkeci de yıllarca öncenin büyük otellerinden birinin kapısından girip merdiveni kızla yan yana çıkarlarken bu kez de Yasin Ağa'nın öksürüğüyle kendine geldi. Gelince de Yasin Ağa'ya ürküntüyle baktı. Kurduğu hayallerden haberliymişçesine. Yasin Ağa sordu, öyle değil mi? Hiçbir şey anlamadığı halde doğru dedi. Sen usulen Cemşir'in ağzını ara. Sonra gelir ben seni görürüm. Ferahladı. Sen hiç merak etme, böyle hayırlı mübarek bir iş için. Hemen şimdi gider Cemşir'i bulur getiririm sana. Acelesi yok,
Yavaş yavaş. Arabın dediği gibi. Şivey şivey.
İyi ya, kızın bir babası da ben sayılırım.
Biliyorum lakin.
Evet evet, ben gene de.
Sen gene de ağzını ara bakalım.
Kalktı. Reşit de kalktı. Acele ettin.
Kapıya yürüyen Yasin. Şu meseleyi de sor dedi. Kızı kaçla vermeye razı olacak?
Ya demek para da vardı ucun içinde. Sevinçten çıldıracaktı. Gene de kaşlarını çatarak.
Vallahi Yasin ağa dedi, atla deve değil, aramızda teklif de yok. Ortanca avradından olma çirkin kızını 500'e verdiydi. Onun büyüğünü 650'ye. E bu malum ya, hepsinden güzel. En çok da bu kızını sever.
Canım yuvarlak hesap, 1000'le bitirsin bunu da.
1000 lira. Kız hem çiftliğe gidecek hem de 1000 lira alacaklardı.
Yasin ağanın sırtını okşadı, kapıya dek yolcu etti.
Olur ha olur, senin gül hatırın için. Değil mi ki kalkmış buraya kadar zahmet edip gelmişsin. Ben bu işi 1000'le yapacağım. Hem canım böyle mübarek bir iş için paranın sözü mü olur? Dur sana bir fayton çağırayım.
Hacet kalmadı. Boş bir fayton geçiyordu. Yasin ağa seslendi. Araba durdu. Dükkandan birlikte çıktılar.
Yasin arabaya bindirdi. Sen ne gün gelirsin?
Ben mi?
Belli olmaz ama herhalde yarından sonra.
Ne zaman istersen buyur. Ben her zaman dükkandayım. Cemşir olsun olmasın. Ben buradayım. Haberi benden alırsın.
Eksik olma. O gün Cemşir de bulunursa iyi olur.
Sözü pekiştirir, paranın da yarısını veririm. Oldu mu?
Bak hele bak, oldu da öte bile geçti.
Eyvallah. Güle güle Yasin ağam, uğur ola.
Araba yürüdü. Reşit dükkana rüzgarın savurduğu kuru bir yaprak gibi adeta uçarak girdi. Etekleri zil çalıyor, kabına sığamıyordu. Şimdi ne yapmalıydı? Koşup Cemşir'e haber mi vermeli yoksa beklemeli miydi?
Dükkanın ortasında elleri belinde dikiliyordu. Gözüne gene kolonya şişesi üzerinde etikette gülümseyen kız ilişti.
Bu iş oldu diye söylendi. Bu iş sağlama oldu ki tadından yenmez.
Yenmez ha, şimdi ne yapmalı? Kızı bine pazarlık eden benim. 500 dedi, 5000'e çıkarttım demeli. Desem de demesem de 300'ü benim.
Vermezse?
Nasıl vermez? Şerefsizim, yüzüne bakmam bir daha.
Bakmam mı?
Ne demek o?
Nasıl bakmam? Öyle bir bakarım ki.
Bakılmayacak zaman mı?
İsterse hiç para vermesin.
Cemşir'in kuyruğu bırakılır mı hiç?
Ani bir kararla duvarda asılı kilidi, dükkanın kara kilidini kaptı, dışarı fırladı. Kipenkleri gürültüyle indirdi, kilitledi. Sonra da Cemşir'in evinin yolunu tuttu. İncecik bacaklarının olanca gücüyle koşuyor, uçuyordu adeta. Geç kalmışçasına bir telaş vardı içinde. Havadisi bir an önce vermeli, sonra da Giritli'nin oraya oturup ağız tadıyla başlamalıydılar ufaktan ufaktan çekmeye. Kulakları vınlıyor, gözleri seyiriyordu.
Birdenbire, ''Nereye, nereye? Nereye, ne bu telaşın?''
Durdu.
Devamlı müşterilerinden biriydi.
''Hiç işim vardı da.''
''İyi ama.''
''Ee?
Şu sakalımı al.'' diyecektim.
''Vallahi işim çok acele, bildiğin gibi değil.''
''Yani berber mi değiştirek şimdi?''
''Sertçe.''
''Değiştirirsen değiştir bre herif.'' dedi.
Müşteri alındı.
''Ne o, ciddi mi yapıyorsun, ne?''
''Canım belli ki ciddi yahu.''
Bastı gitti.
Fena bozulan müşteri ardından uzun uzun baktı. Sonra sövdü saydı.
''Deyus, kendini bir adam belliyor.
Belli ki ciddiymiş. Ulan seni ot diye yer, bok diye sıçarım dümbük.''
Bundan sonra başkasında tıraş olmaya karar vererek Allah'ın böyle tırnaksızlara gün yüzü göstermemesini diledi. Kapıyı Gülü'nün anası açtı. Reşik solu soluğaydı.
''Cemşir evde mi?''
''Yok.''
''Nerede?''
''Bilmem, geldi kapıdan şöyle bir baktı gitti.''
İçeriden Gülü'nün alaycı sesi geldi. ''Beni kontrol etmeye geldi Reşit emmi?''
Berber Reşit anlayarak güldü.
''Seni ne demeye kontrol etsin yavrum? Senin kontrol edilecek neyin var şükür?''
Gülü de kuşkulanmıştı.
''Babamı ne yapacaksın?''
''Lazım.''
''Neye lazım?''
''Söylese miydi acaba? Kaçıverirdi?''
''Hazır ol, hazır.''
''Kim, ben mi?''
''Sen.''
''Neye hazır olayım?''
''Başına devlet kuşu konuyor.''
Güllü'nün içi hop etti. Yoksa ama herhalde babasının haberi yoktu henüz devlet kuşundan. Devlet kuşunu bu kuru herif bulmuş olmasın sakın. Anası sokak kapısını Berber Reşit'in ardından kapayıp yanına gelince ben bu heriften huylanıyorum dedi. Yediği dayaktan göz kıyıları mosmor kadın niye diye sordu. Dilinin altında bir şey var, babamı boşuna aramıyor.
Kadın omuz silkti. Trabzan'da duran sofra bezini alıp katladı. Güllü sıkıverdi. Benim başıma belayı sokmayın. Sana bir şey açar, beni satacağını matacağını söylerse karışmam. Başıma devlet kuşu konacakmış. Kendi başına konsun devlet kuşu. Pis cenabet, kuru bamya. Ondan koca isteyen varmış gibi. Kadın boşnakça, yavrum Güllü dedi, duyan da bir şey beller. Rezil olduğumuz yeter. Ortada fol yok, yumurta yok. Hemen de celallenme. Var yok, telaşını beğenmedim. Babam gelir sana böyle böyle Güllü'nün ağzını ara filan derse karışma sen. Kendileri gelip arasınlar ağzımı. Bak vallahi arada kalır, rezil olursun. Kadını bir düşüncedir almıştı. Kocası git böyle böyle kızın ağzını ara derse nasıl karşı gelebilirdi? Vallahi şaştım kaldım elinizden. Onlar bir deli, sen iki. Ne ikisi? Ben 5 deliyim, 10 deliyim, 100 deliyim. Sen araya girme. Vallahi olanlar sana olur, gene karışma. Benden söylemesi. Ne yapacağını şaşırmış kadın tebekkülle sustu. Güllü'nün tüm antenleri gerilmiş titriyordu. Pencereden dışarı baktı. Cemşir'i ikinci karısı Arnavut Şükran'ın evinde buldu. Sedire yanlamış, mahallenin ne kadar karı kancığı varsa başına toplanmıştı gene. Cemşir ne vakit karılarından birinin yanına gitse, tekmil avlu halkı karısı, kancığı, genci, yaşlısıyla başına toplanır, başlarlardı enişte, enişte. Gene öyle el dil yarenlikleri, kahkahalar gırla gidiyordu. Gidiyordu ya, Cemşir gülmüyordu pek. Huyu buydu. Tuhaf tuhaf laflar eder, çevresini kırar geçirirdi de o tövbe gülmezdi. Karısı Şükran'ın altına serdiği mavi yüzlü yatağa yanlamış, hep o besili camız ağırlığıyla karı kancığı güldürüp duruyordu. Berber Reşit içtenlik dolu havaya buz gibi daldı. Sağa sola ne selam ne selamün aleyküm. Cemşir'in kulağına eğilip bir şeyler söyledi, sonra da adamı cin çarpar gibi çarpıp götürdü. O gidince odanın neşesi de gitmişti. Saç örgüleri iki kara yılan gibi besili kıçını döven Arnavut Zülfiye, pis dedi. Bir başkası ekledi, solucan. Ve nefretler kusulmaya başlandı. Uğursuz, kedi suratlı. Onu gördün mü, anamın kırığını görmüş gibi huylanıyorum. Ya ben, tekmilcimlerim tepeme toplanıyor. Gülüp söyleyen adamı geldi, alıcı kuş gibi kaptı gitti. O da onun ağzının içine bakıyor. Ne bulmuş memeletsizden bilmem ki. 15. ayrımın sonu. Sayfa 184.